Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı Huzeyfe İbni Yaman. Medineli yıllarda imkanlar çoğalmış, birbirine kenetlenen müminlerin gücü herkes tarafından kabul edilmeye başlamıştı. İmkanların çoğalmasıyla ne yazık ki münafıklar da çoğalmıştı. Dalalet karanlığıyla iman nuru arasında bocalayan, iki yüzlülüğün çeşnilerini sergileyen bu insanlar, bulanık anları, sisli havaları, kendilerine müdahale fırsatı hazırlayacak kapıları takibe başlamışlardı. Ancak tanınmadıklarını, bilinmediklerini zanneden, Allah Resulü'nü ve müminleri kandırdıklarını sanarak kendilerini kandıran bu insanları da Allah Resulü takip ediyor, onlara fırsat vermiyordu. Kendisine sırdaş olarak da Huzeyfe'yi seçiyordu. Onlarla ilgili bilgi ve sırları Huzeyfe ile paylaşıyor, ondan münafıkların davranışlarını takip etmesini istiyordu. Kimse Huzeyfe'den bu sırları alamıyor ve o görevini asla ihmal etmiyordu. O artık Allah Resulü'nün sırdaşı olarak anılıyordu. Biz de onun bu yöndeki hizmetleriyle ilgili fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Ancak inanıyoruz ki bu vefakar, zeki ve güvenilir insan, hak davanın filizlenip geliştiği günlerde her şeyiyle teslim olduğu davasına bu yönde de nice hizmetlerde bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun iradesine hakimiyetini, doğru sözlülüğünü, dürüstlüğünü, samimiyetini, kolay kolay hislerine kapılmayışını, soğukkanlılığını her durumda koruyuşunu gerçek manada biliyordu. Uhud'da babasının şehit edildiği sıradaki olgun tavrı ve hakka teslimiyeti her insanın sergileyebileceği bir tavır değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Huzeyfe size ne söylerse onu doğru kabul edin." Abdullah İbni Mes'ud, "Kur'an-ı Kerim'i nasıl okutursa öyle okuyun." buyuruyordu. Huzeyfe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihaline kadar onun sırdaşı, emini olmaya devam etti. Allah Resulü kalbinde nifak besleyen herkesi ona haber vermişti. O bütün bunları saklıyor, nerede nasıl hareket edeceğini gayet iyi biliyordu. Allah Resulü'nün irtihalinden sonra onun halifelerinin müsteşarı oldu. Onlara yardım etmeye, onların bilgi kaynağı olmaya devam etti. Hazreti Ömer'in ona olan düşkünlüğü, vefat eden birinin cenaze namazını kılacağında Huzeyfe'nin bu namazda bulunup bulunmadığına ne derece dikkat ettiği birçok kardeşimiz tarafından bilinmektedir. Şimdi Ömer radıyallahu anh, müminlerin emiri olmuştu. Valiler, emirler, devlet kademelerinde çalışan insanlar tayin ediyordu. Hiçbir münafığın devlet sırlarını yakından bilmesini istemiyordu. Bir gün Huzeyfe radıyallahu anh'a sordu. "Tayin ettiğim valiler, devlet bünyesinde çalıştırdığım insanlar arasında münafık var mı?" Huzeyfe cevap verdi. "Bir kişi." "Onu bana söyler misin?" "Bunu yapamam." Onu yakından tanıyan Ömerül Faruk ısrar etmiyordu. Anlamıştı ki bundan sonrası kendisine düşüyordu. Devamını Huzeyfe anlatıyor. Çok geçmedi, Ömer radıyallahu anh o kişiyi kendisine gösterilmiş gibi bulup çıkardı ve devlet bünyesinde çalışanlar arasından uzaklaştırdı. Huzeyfe radıyallahu anh, bütün bu güzel meziyetleri yanında mütevazı bir insan, yiğit bir komutandı. Mevla, Nihavend'in fethini ona nasip etmişti. Nihavend'in fethi sıradan bir fetih değildi. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh devrinde birbirini takip eden en güzel fetih halkalarının biriydi. Başta kendisine çok güvenen, İslam'ı ve ordusunu küçük gören Kisra ve ordusu şaşkınlıklar yaşıyordu. Asırlardır bölük pörçük yaşayan, birbirleriyle boğuşmaktan, yaptıkları kör kavgaları şiirlerle süslemekten, oradan oraya taşımaktan başka bir şey bilmeyen, zaman zaman açlıktan, susuzluktan kıvranan bir millet, kendilerine asla rakip olamayacağı, düzenli orduları karşısında hiçbir varlık gösteremeyeceği kanaatinde olan Persler, şimdi ne yapacağını, iman nuruyla ateşlenen bu insanları nasıl durduracağını bilmiyordu. Kadisiye'de fillerle donatılmış imparatorluk ordusu, İslam cihat ordusunun karşısında nasıl da erimişti. 3 gün süren ve değirmenin un öğüttüğü gibi insan öğüten bu savaşta, mücahitlerin elde ettiği şanlı zafer onlara çok şey anlatmıştı. Geç de olsa karşılarında Allah aşkı, iman ve cihat şuuru, hakkın muzafferiyeti azmiyle dolu bir ordu olduğunu anlamışlardı. Ancak dev bir imparatorluğun bu kadar çabuk eriyeceğini, bu kadar çabuk çökeceğini bir türlü kabullenemiyor, içlerine sindiremiyorlardı. Dev Bizans orduları önünde bile hiç bu kadar aciz ve çaresiz kalmamışlar, zaman zaman onlara çok acı dersler vermişler, boğazlara kadar Bizanslı kovalamışlar, at koşturmuşlardı. Şimdi neler oluyordu? Ellerinde kalan şehirleri, kaleleri birer birer kaybettikçe çaresizlikleri daha da artıyordu. Medainin kaybı onlara çok dokunmuştu. Tonlarca altını, mücevherleri, altın ve gümüş kapları bu şehirde bırakarak kaçmak zorunda kalmışlardı. Selman radıyallahu anh bu şehre girildiğinde gördüğü manzarayı okuduğu ayet-i kerimelerle bize aktarıyor, ibretli manzarayı zihinlerimize kaydediyordu. Onlar geride nice bahçeler, akan pınarlar, ırmaklar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk ve safa sürdükleri nice nimetler bıraktılar. Biz de onları oldukları gibi bir başka millete miras bıraktık. Duhan 25-28. Bıraktıkları sadece medain ve hazineleri değildi. Hilvan, Musul, Tüster, Sebzan fetihleri de medaini takip etti. Çöküş daha da hızlanmıştı. Fethedilen beldelerden ve İslam ordusundan kaçanlar Nihavend'de toplanmaya başlamışlardı. Bu şehri kendisine merkez edinen Pers komutanlarından meşhur Feyruzan, emrinin ulaştığı herkesi yanına çağırıyordu. Ülkenin dört bir yanından Nihavend'e gelen savaşların adedi 150 bini bulmuştu. Pers İmparatorluğu büyük bir alanı kaplıyordu. İslam mücahitleri birçok cephede birden savaşıyordu. Tarih, cihadın ve fedakarlığın en güzel örneklerine şahit oluyordu. Devrin diğer dev imparatorluğu olan Bizans cephelerinde de cihat atları ve develeri koşuyor, cihat erlerini sırtlarında zaferden zafere taşıyordu. Bu kadar cepheye dağılmış mücahitlerin Nihavend'e 150 bini bulan bir güçle gelmesi mümkün değildi. Ancak Perslilerin kendi aralarındaki konuşmalarının şekli çok değişmişti. Savaşmak zorunda olduklarını hissediyor, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getiriyorlardı. Araplara gelen Muhammed bizim ülkemize dokunmamıştı. Ondan sonra yerine geçen Ebubekir de bizim topraklarımızda bize saldırmamıştı. Kendi diyarımızda, kendi beldelerimizde hiç saldırıya uğramamıştık. Ömer İbni Hattab denen bu adam gelince, toprakları genişleyip saltanatı büyüyünce, bize bizim evimizde saldırmaya, içinde yaşadığımız beldelerimizi elimizden almaya başladı. Aldıklarıyla da yetinmiyor. Bizimle vatanımızın en ücra köşesinde bile savaşmayı sürdürüyor. Onun niyeti sadece bu ülkeyi ele geçirmek değil, bizi kendi topraklarımızdan, kendi ülkemizden sürüp çıkarmaktır. Bu cümleler, İslam'ın Kisra'ya tebliğ edildiği günlerde kullandığı cümlelerden ne kadar farklı, o günkü mağrur ifadelerinden ne kadar uzaktı. O gün Kisra'da çevresinde yer alan devlet ricali ve komutanlar da müminleri hakir görmüştü. Şimdi duydukları acı, dillerinden dökülen kelimelerden hissediliyordu. Sitemleri saklanamaz olmuştu. Uzun müzakerelerden sonra kendi aralarında karar aldılar. Basra'ya, Küfe'ye saldıracaklar, onlar da Ömer'i kendi yurdunda vuracaklar, savaşı İslam topraklarına taşıyacaklardı. Aldıkları kararı yazıya döktüler. Onların Nihavend'de yoğunlaşmaya çalıştıkları, orada büyük bir ordu oluşturdukları ve niyetleri hakkında haber alınmış, Garip İbni Zafer isimli bir süvarinin taşıdığı mektup, müminlerin emiri, Allah Resulü'nün halifesi Ömer'e ulaştırılmıştı. Mektupta, "Ey müminlerin emiri! Onlar bizim üzerimize yürümeden, biz onların üzerine yürüyelim!" deniliyordu. Ömer radıyallahu anh, ileri gelen sahabeleri istişare için topladı. İstişare edilen sahabeler arasında Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh de vardı. Ömer radıyallahu anh güzel bir konuşmayla sözü açtı. Osman radıyallahu anh ile başlayan ibretli ve güzel konuşmalar birbirini takip etti. Hazreti Ali'nin konuşmasında yer alan şu cümleler çok ibretliydi. "Ey müminler emiri! Artık geldiğimiz bu noktada kazanılan zaferlerin veya kaybedilecek savaşların gerçek sebebi azlık veya çokluk olamaz. Zaferlerin gerçek sebebi Allah'ın dinini yüceltip bütün dinlere üstün kılışıdır. Ordusunu izzet ve şerefe ulaştırışı, meleklerle onları takviye edişidir. Biz bu noktaya böyle geldik. Biz Allah'ın vaadi üzere yürüyoruz. Böyle yürüdükçe Allah vaadini gerçekleştirecek, ordusunu zafere erdirecektir. Ey müminlerin emiri! Senin durumun dağınık parçaları toplayan, onları birbirine kenetleyen, onlara belli bir nizam ve şekil veren birinin durumu gibidir. Eğer bu parçalar kendi haline bırakırsa çözülür, dağılır ve kaybolur. Bir daha da kenarları, köşeleri bir araya getirilemez. Bugün Müslümanların sayısı az olsa bile İslam'ın verdiği güçle azizdirler, çokturlar. Konuşmanın devamında Ali radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in Medine'de kalmasını, merkezden ayrılmamasını, bütün cephelerde yaşananları buradan takip etmeye devam etmesini, düşman üzerine Küfe ve Basra'da bulunan mücahitlerin gönderilmesini tavsiye ediyordu. O dağınık cihat halkalarını bir arada tutmalı, halkalar birbirinden uzak olsa bile o aradaki bağları ve nizamı korumalıydı. Kendileriyle istişare ettiği aziz sahabeleri dinleyerek huzur ve sevinç duyan Ömer radıyallahu anh, Peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh ile de istişare ettikten sonra kararını netleştirdi. Yazdığı mektuplar, sahraları uçarcasına aşan yiğitlerle Basra ve Küfe'ye doğru yol almaya başladı. Basra'ya giden mektupta Numan İbni Mukarrin'e mücahitleri alarak Allah'ın emri, inayeti ve nusretiyle Nihavend'de toplanan düşman üzerine yürümesini emrediyor, dualar ediyor, tavsiyelerde bulunuyordu. Küfe'deki mücahitlerin de kendisine yardıma geleceği haber veriliyordu. Çok geçmeden Küfe'ye giden mektupta Huzeyfe radıyallahu anh harekete geçiyor, emrindeki mücahitlerle birlikte süratle ilerliyor ve gelerek Numan'ın yanında yer alıyordu. Böylece bir araya gelen cihat ordusunun sayısı 30 bine ulaşıyordu. Bu ordu her ne kadar Feyruza'nın bir araya getirdiği ordunun 1/5 kadar olsa da İslam nuruyla izzet ve güç bulan bir orduydu. İki ordu bir çarşamba günü karşı karşıya geldi. Numan radıyallahu anh'ın tekbirlerine bütün mücahitlerin verdiği karşılık dağlarda yankılanıyor, 150 binlik orduyu savaş başlamadan ürpertiyordu. Kalplerine saçılan korku tohumları kök salıp filizlenmeye başlamıştı bile. Akıllara durgunluk veren ve 2 gün süren dehşetli bir muharebenin peşinden düşman meydandan kaçarak kaleye sığınmak zorunda kaldı. Ancak surların arkasına saklanmayı uzun sürdüremiyor, Tuleyha el-Esedi'nin fikriyle ve tarihin ender kaydettiği yiğitlerden Kaka İbni Amr'ın tahrik ve manevralarıyla dışarı çekilen Mecusiler meydanda perişan ediliyordu. Can derdine düşen ve Hemedan'a ulaşmaya çalışan Feyruzan, Kaka tarafından takip ediliyor, altını bırakmak zorunda kalarak tırmanmaya çalıştığı Hemedan tepeleri ona dar geliyordu. Meydanlarda fırtına gibi esen Kaka, amansız bir takibin karşılığını da alıyor, tepelerde onu yakalayarak yaptıklarının hesabını canıyla ödetiyordu. Zafer kazanılmıştı. Ancak savaşın şehitleri arasında aziz sahabe, yiğit komutan Numan radıyallahu anh da vardı. Zaferi görememişti. Zafer yaşanılırken o alkanlar içinde yatıyordu. Onun şehadeti saklanmış, muharebe devam ederken sancağı Huzeyfe radıyallahu anh almış, muharebeyi zaferle o noktalamıştı. O, bu unutulmayacak savaşın unutulmaz hatıralarını taşıyordu. Huzeyfe radıyallahu anh, şimdi başında bulunduğu mücahitleri zaferden zafere, fetihten fetihe taşıyordu. Deynar'ın, Mahusindan'ın, Hemedan ve Rey şehrinin fatihiydi. Medain valiliği de yapan, İslam nuruna kavuştuğu günden beri Allah yolunda hizmet eden ve fedakarlıklarla dolu bir hayat süren, haktan ayrılmayan, hiçbir zaman tevazusunu kaybetmeyen, dünyaya ve cilvelerine kapılmayan, Resulullah'ın sırdaşı unvanını hakkıyla koruyan ve fitnelere düşmekten, kötü imtihan vermekten son derece sakınan Huzeyfe radıyallahu anh, Hicri 36. yılda Osman'ın şehit edilişinden 40 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Dünyadan ayrılış anları geldiğinde bile insanları Allah'a takvaya, Hazreti Ali'ye biata çağırıyor, oğullarına da bu vasiyette bulunuyordu. Bu güzel insanı yad eden satırlara, el-İstiyab'da yer alan ve üzerinde düşünülmesi gereken iki sözüyle son veriyoruz. Birinci sözü, kendisine sorulan, "Fitnelerin en şiddetlisi hangisidir?" sorusuna verilen cevabı, "Sana hayır ve şer sunulduğunda hangisini alıp hangisini bıraktığını bilemez, üzerinde düşünsen bile tam bir cevap bulamaz, hangi yola gideceğini, nasıl bir yol tutacağını ayırt edemez hale geldiğin fitnedir." İkinci sözü de o derece çarpıcı. Bütün milletlerin başına, o milletlerin münafıkları gelmeden, yol göstericileri münafıklar olmadan kıyamet kopmayacaktır. O, unutulmayacak bir sahabeydi. Dikkat çektiği noktalar da üzerinde dikkatle düşünülmesi unutulmaması, ders alınması gereken noktalardı.